Ayrım 8. Ama 56. gece olunca söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Nusret kendisini kaçıranın verdiği arpa peksimetinden bir parça yemiş. Bir süre sonra Şam'a gelinmiş ve Babil Malik yakınında bulunan Sultan Hanı'na yerleştirilmiş. Nusret çok kederli ve duyduğu acıdan sararmış olduğu için ve de ağlamayı sürdürdüğünden Bedevi ona öfkeli bir sesle "Ağlamayı hiç kesmezsen güzelliğini ve değerini yitirirsin. O zaman seni berbat bir Yahudiden başkasına satamam. Bunu iyi düşün ey şehirli" demiş. Sonra Bedevi Nusret'i hanın odalarından birine dikkatle kapatmış ve esir tacirlerini görmek üzere aceleyle pazara gitmiş ve onlara kaçırdığı güzel kızı önermiş. Onlara, "Yanımda Kudüs'ten getirdiğim genç bir esire var. Bu kızın ardımızda bırakmak zorunda kaldığım, ailemin baktığı hasta bir kardeşi var. İçinizden onu kim almak isterse, o kıza hasta kardeşinin Kudüs'te bulunan kendi evinde bakılmakta olduğunu söylemeyi unutmasın. Bu koşulla onu size ucuza satarım" demiş. Bunu duyan tacirlerden biri ayağa kalkmış ve ona, "Bu esire kaç yaşında?" diye sormuş. Bedevi de, "Bu henüz bakire olan ancak evlenme çağında bir genç kızdır. Zeka, nezaket ve ince fikirlilik kadar güzellik ve kusursuzluktan yana da nasibi var. Ne yazık ki kardeşinin hasta oluşundan beri kederi onu zayıflattı. Gücünü tüketti ve bedeninin biçimini bozdu. Ama buna karşın ona biraz ilgi gösterip kederi unutturulursa kendine gelmesi kolaylaşır" demiş. Bunu duyan tacir ona, "Niteliklerini sayıp döktüğün esireyi seninle gidip göreceğim. Ancak onu kendimce uygun bulmazsam aramızda hiçbir şey geçmemiş olmak koşuluyla. Ama gerçekten senin anlattığın gibi ise üzerinde anlaşacağımız bedelden onu satın alacağım. Ama bu parayı sana esireyi kendim yeniden sattığım zaman ödeyeceğim. Zira sana niyetimi açıkça söyledim. Bil ki ben onu oğlu kentimizin valisi Emir Şarkan olan Bağdat ve Horasan Sultanı Şah Ömer Ünnema'na götürülmek üzere satın alıyorum. Dolayısıyla beni tanıyan Emir Şarkan'a giderek kızı ona göstereceğim. O da bana genç esireler için duyduğu zevkle tanınan Şah Ömer Ünnema'na sunulmak üzere bir mektup verecek. O da bu esireyi çok üstün bir bedelle satın almakta gecikmeyecektir. İşte ancak o zaman aramızda kararlaştırdığımız bedeli sana ödeyeceğim" demiş. Bedevi de "Senin koşullarını kabul ediyorum" cevabını vermiş. Bunun üzerine ikisi birden Nusret'in kapalı bulunduğu Sultan Hanı'na doğru yönelmişler. Ve Bedevi bir bölmenin ardına gizlenmiş olan genç kızı "Naciye, hey Naciye" diye seslenerek yüksek bir sesle çağırmış. Çünkü Bedevi'nin esiresine uygun gördüğü isim buymuş. Ama kendisi için yeni olan bu ismi duyunca zavallı genç kız ağlamaya başlamış ve yanıt vermemiş. Bunun üzerine Bedevi esir tacirine "Bak işte şu bölmenin ardında. Sana yaklaşıp ona orada ürkütmeden bakmanı öneririm. Ama benim yaptığım gibi onunla yumuşak bir sesle konuş" demiş. Tacir de bölmenin ardına geçip kıza doğru ilerleyerek ona "Tanrı'nın barışı senin üstüne olsun ey genç kız" demiş. Nusret de şeker gibi tatlı ve vurgulamalı hoş bir sesle Arapça olarak "Tanrı'nın barışı ve kutsaması senin üzerine olsun" diyerek yanıt vermiş. Bu sesi duyunca tacir son derece etkilenmiş ve başı o kaba örtüyle kapalı genç esireye dikkatle bakmış ve kendi kendine "Aman Allah'ım, ne zarif ve dili ne kadar temiz bir kız bu böyle" demiş. Kız da tacire bakmış ve "Bu ihtiyarın çok tatlı bir yüzü, saygın bir görünüşü ve insanda iyi etki bırakan bir hali var. Bu öfkeli ve nefret verici bedeviden kurtulur. İnşallah onun esiri olurum. Bunun için ona zekamı kullanarak ve hoş yanlarımı göstererek ve de kibarca konuşarak yanıt vermem gerekir. Çünkü kendisi buraya beni tanımak için gelmiş olmalı" diye düşünmüş. Tacir ona "Nasılsın ey genç kız?" diyerek soru yönelttiğinde başını alçak gönüllülükle yere eğip "Ey saygın ihtiyar, nasıl olduğumu soruyorsun. Benim durumuma Allah en kötü düşmanlarımı bile düşürmesin. Ama herkes boynuna asılı olan bahtını taşır" der Tanrı'nın dua ve barışı üzerine olası peygamberimiz diyerek yanıtlamış. Tacir bu sözleri işitince hayranlığın sınırına yaklaşırcasına hayran ve sevinçten aklı başından uçar gibi olmuş ve kendi kendine "Kuşkusuz şimdi eminim ki çok güzel olması gereken hatlarını görmemiş olsam da Ömer Ünnemağan'dan bu kız için istediğim parayı alacağım demiş. Sonra Bedevi'ye dönüp ona, bu esire harika, buna ne istiyorsun demekten kendini alamamış. Bu sözleri duyan Bedevi hiddetle, yaratıkların en çirkini iken onun harika olduğunu söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Şimdi kalkıp kendinin gerçekten güzel olduğuna inanacak. Onun üzerine hiçbir egemenliğim kalmayacak. Defol, onu sana satmak istemiyorum diye haykırmış. Bunu diyen tacir Bedevi'nin budala biri olduğunu anlamış ve ne yapsa onu inandıramayacağının farkına varmış. Bunun üzerine sorunu başka türlü çözümlemeyi düşünerek güçlüğü yenmeyi denemiş ve ona "Ey Bedevi Şeyhi, yaratıkların en çirkini de olsa onu kusurlarına karşın satın almak isterdim." demiş. Bunun üzerine Bedevi biraz yatışmış olarak "Öyle olsun, sen ne veriyorsun bakalım?" diye sormuş. Tacir, "Atasözü, oğluna adını babası koyar demiş. Sen uygun gördüğün fiyatı önce kendin söyle bakalım diyerek yanıt vermiş. Ama Bedevi buna kulak asmayarak öneride bulunmak sana düşer demiş. Tacir de bu Bedevi budala ve inatçı biri. Bu genç kız konuşması ve sözgenliği ile benim beğenimi kazanmışken ne gibi bir bedel önersem acaba? Allah ona bu kadar şey bağışladığına göre sanırım ki kesinlikle okuma yazma da bilir. Ama bu Bedevi'nin onun gerçek bedelini bilmediği de belli diye düşünmüş. Sonra Bedevi'ye dönmüş ve ona, sana bu kız için 200 altın dinar öneriyorum. Üstelik pay akçesi ve satış dolayısıyla hazine payları da bana ait olacak demiş. Ama Bedevi kızarak, ey tacir sen bırak git, ben onu satmıyorum. Çünkü 200 dinara ben onun başını örten paçavrayı bile satmam. Bu iş bitmiştir. Onu satmak istemiyorum ve de onu kendime saklayıp çöle götürmek, deve çobanı yapmak ve değirmende tohum öğütmek için kullanmak istiyorum diye haykırmış. Sonra da genç kıza dönerek, gel bakalım buraya ey kötü kız, gidiyoruz demiş. Tacirin yerinden kıpırdamadığını görünce de Bedevi ona doğru dönüp, külahım üzerine yemin ediyorum ki onu satmayacağım. Sırtını çevir bas git, yoksa ağzımdan hiç de hoşuna gitmeyecek kötü sözler çıkacak diye haykırmış. Bunu duyan tacir kendi kendine, hiç kuşku yok ki külahı üstüne yemin eden bu Bedevi olağanüstü deli. Böyle de olsa bu genç kızın bir hazine değerinde olduğunu bildiğimden onu yola getirmem gerek. Ve değer biçme işi bana kalsaydı bu budalaya ne verilecekse verir işi bitirirdim diye düşünmüş. Sonra sırtındaki harmaninin ucundan tutarak sakin bir sesle, ey Bedevilerin şeyhi, lütfen sabırsızlanma. Görüyorum ki alım satım konusunda pek alışkanlığım yok. Bu konularda sabır ve yol yordam bilmek gerek. Merak etme, sana istediğin parayı vereceğim. Ama her şeyden önce bu gibi işlerde esirenin yüzünü ve endamının hatlarını görmek gerektiğini bilmelisin demiş. Bedevi de, pekala, istediğin kadar onu seyret. Eğer hoşuna gidecekse onu baştan aşağı soy, yokla ve her yanına dokun demiş. Ama tacir ellerini gökyüzüne kaldırmış ve Allah beni böylesi işlerden sakınsın. Ben sadece yüzünü görmek istiyorum diye haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 57. gece olunca demiş ki, ey bahtı güzel şahım, işittim ki tacir, ben sadece yüzünü görmek istiyorum demiş. Ve Nusret'e doğru ilerleyip kendini mazur tutarak ve zihni karışarak kızın karşısına oturmuş ve ona tatlı bir sesle, ey hanım kız senin adın ne diye sormuş. Kız da iç çekerek, benim şimdiki adımı mı geçmişteki adımı mı soruyorsun demiş. Adam şaşarak, demek ki senin bir yeni bir de eski adım var öyle mi diye demiş. Kız da, evet ey ihtiyar, benim eski adım Nusretü'z-Zaman. Yeni adımsa Gusatüs zamandır yanıtını vermiş. Çok hüzünlü bir sesle söylenmiş olan bu sözleri duyan ihtiyar tacir gözlerinin yaşla ıslandığını duyumsamış. Genç Nusret de artık gözyaşlarını tutamayarak şikayetçi bir edayla şu dizeleri okumuş. Yüreğim sana bakıyor ey yolcu. Hangi ülkelere gidecek, hangi kimselerle tanışacak, hangi hanelerde oturacaksın diye. Hangi kaynaktan içeceksin ey avare? Bense burada senin için ağlıyor, anılarının gülleriyle donanıyorum ve gözlerimin coşkulu kaynağından susuzluğumu gideriyorum. ve düşünceme göre zor ve katı olan senin uzaklaşmandır. Geri kalanı bir yerde basit ve dayanılır şeydir. Ancak Bedevi bu konuşmanın çok uzun sürdüğünü düşünerek Nusret'e yaklaşmış ve kamçısını kaldırarak ona ''Böyle zevzeklik edip duracak ne var? Yüzündeki örtüyü kaldır bu iş bitsin.'' demiş. Bunun üzerine Nusret tacire bakmış ve ona üzgün bir edayla ''Ey saygın ihtiyar, lütfen beni bu tanrı tanımaz, inatçı haydudun elinden kurtar. Yoksa hemen bu gece kendimi gözümü kırpmadan öldüreceğim.'' demiş. Bunun üzerine tacir Bedevi'ye dönerek ona ''Ey Bedevilerin şeyhi, gerçekte bu genç kız senin için bir sıkıntıdır. Öyleyse kendi istediğin bedelle onu bana sat.'' demiş. Fakat Bedevi ''Sana yeniden söylüyorum, öneride bulunmak senin işin. Yoksa onu alıp çöle götürecek, deve çobanı yapacağım. Hayvan dışkılarını toplayacak.'' diye haykırmış. Bunun üzerine tacir ona ''Pekala, işi bitirmek için beni iyi dinle. Sana 50.000 altın dinarlık bir bedel öneriyorum.'' demiş. Ama bu kaba ve inatçı herif ona ''Ah hayır, yukarıda Allah var, böyle iş tutulmaz.'' demiş. Bunun üzerine tacir 60.000 dinar demiş. Ama Bedevi ''Yukarıda Allah var, bu onu beslemek için sarf ettiğim parayı, satın aldığım arpa peksimetini bile karşılamaz. Çünkü bil ki onu beslemek için sadece arpa peksimetine 90.000 dinar harcadım.'' demiş. Bunun üzerine bu kaba herifin çılgınlığına şaşıp kalarak tacir ona ''Fakat ey Bedevi, sen, anan, baban ve kabilendeki bütün Bedeviler, tüm yaşamınızda herhalde 100 dinarlık arpa yememişsinizdir. Öyle de olsa ben sana son bir öneride bulunuyor ve son sözümü söylüyorum. Bunu da reddedersen gidip Şam valisi Emir Erkan'ı görecek ve hiç kuşkusuz çaldığım bu genç esireye gösterdiğin kötü davranışı kendisine bildireceğim. Ey soyguncu haydut.'' demiş. Bu sözleri duyunca Bedevi, ''Hele öğrenin önerini bir duyalım.'' demiş. Tacir de 100.000 dinar diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Bedevi, ''Esireyi sana bu fiyata bırakıyorum. Zira pazara gidip tuz almam gerek.'' demiş. Bunu duyan tacir gülmekten kendini alamamış. Bedevi'yi ve genç kızı yanına alarak onları kendi evine götürmüş ve Bedevi'ye resmi terazide dikkatle tarttıktan sonra söz edilen miktardaki altın parayı dinar be dinar ödemiş. Bunun üzerine Bedevi oradan ayrılmış. Devesine binerek Kudüs yolunu tutmuş. Kendi kendine de ''Kız kardeşi bana 100.000 dinar kazandırdıysa oğlan da en az onun kadar kazandırır. Gidip onu da arayayım.'' demiş. Ve Kudüs'e ulaşarak tüm hanlarda davul mekanı aramış. Ama çocuk daha önce anlatıldığı gibi hamam külhancısıyla birlikte oradan ayrılmış bulunduğu için açgözlü Bedevi onu bulamamış. Bedevi'nin öyküsü böyle. Genç Nusret'e gelince... Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 58. gece olunca demiş ki, genç Nusret'in durumuna gelince o da şöyle. İyi yürekli tacir onu bir kez evine götürünce en iyi cinsten çok zengin ve çok zarif giysilerle donatmış. Sonra onu cevahirciler ve kuyumcular çarşısına götürerek zevkine göre mücevherler ve ziynetler seçmesine yardımcı olmuş. Ve bütün bunları ipek saten bir bohçaya koyarak eve taşımış ve kızın ellerine teslim etmiş. Sonra da ona, ''Şimdi buna karşılık senden dilediğim, seni sarayına götürdüğüm zaman Emir Şarkan'a seni satın aldığım gerçek bedeli söylemeyi unutmamandır. O da zamanı gelince Bağdat'taki Şah Ömer'ün nemana umduğum tavsiye mektubunu yazarken bunları sözünü etmeyi unutmasın. Ve dahası, umarım ki Emir Şarkan, Bağdat'ta satmak niyetinde olduğum mallar içinde helal olduklarına ve Bağdat'ta geçerli olmak üzere vergiden bağışık bulunduklarına dair bir belge verir.'' demiş. Bu sözleri duyan Nusret iç çekmiş ve gözleri yaşarmış. Bunu gören tacir de ona, ''Ey kızım, niçin Bağdat'ın her sözünü ettiğimde böyle iç çekiyorsun ve gözlerin yaşarıyor? Orada sevdiğin biri ya da ana baban ya da bir tacir mi var? Söyle, hiçbir şeyden korkma. Çünkü ben Bağdat'taki ya da öteki ülkelerdeki tüm tacirleri tanırım.'' demiş. Bunun üzerine Nusret, ''Vallahi ben Bağdat'ın sultanı olan Şah Ömer'ün nemandan başka hiç kimseyi tanımam.'' demiş. Şamlı tacir bu umulmaz şeyi işitince büyük bir mutluluk ve hoşnutluk soluğu bırakmaktan kendini alamamış ve kendi kendine, İşte ulaştığım hedef demiş. Sonra da genç kıza, bundan önce bir başka esir taciri mi seni şaha sundu diye sormuş. Kız, ama ben sadece onun kendi sarayında yetiştirildim. Beni çok sever ve ondan dileyeceğim herhangi bir şeyi mutlaka sağlar. Eğer ondan herhangi bir lütuf bekliyorsan bunu bana söylemen ve bir kalem, bir hokka ve bir kağıt vermen yeter. Sana bir mektup yazıp vereyim. Götür Şah Ömerü'n-Neman'ın kendi ellerine teslim et. Ve kendisine, senin alçak gönüllü kölen Nusret, bahtın felaketine uğramış ve gecelerin ve günlerin acısını tatmış ve alınıp satılmış, efendi ve hane değiştirmiş olup, şimdi de Şam'daki temsilcinin sarayında bulunmaktadır. Ve dahası sana sağlık ve barış dileklerini yollamaktadır dersin demiş. Bu şaşırtıcı ve sözgenlik dolu sözleri işitince tacir sevinç ve şaşkınlığın doruğuna ulaşmış ve Nusret için duyduğu sevgi yüreğinde hatırı sayılır derecede artmış ve ona saygıyla ''Kuşkusuz ey üstün değerli genç kız, sen sarayından kaçırılmış ve aldatılarak satılmış olmalısın ve yine kuşkusuz edebiyat konusunda ve Kur'an okumada derin bilgi sahibisindir değil mi?'' diye sormuş. Nusret de ona ''Gerçekten ey saygın şeyh, Kur'an'ı bilirim ve dahası tıp bilimleri, simyaya giriş kitabı, Hipokrat Hekim'in ve Bilge Galien'in eserlerinin yorumları üzerinde de eğitim gördüm. Felsefe ve mantık kitaplarını okudum. İbn-i Bitar'ın vurguladığı erdemleri ve bunların açıklamalarını inceledim. Bilginlerle İbn-i Sina'nın yasalarını tartıştım. Alegorik anlatımların çözümlemesini yaptım. Geometrinin tüm şekillerini çizdim. Mimarlıktan esaslarını bilerek söz ettim. Sağlık konusunu inceledim. Ve tedaviyle ilgili kitapları okudum ve gramer ve sentaks ve dilin gelişmeleri konularını öğrendim. Her daldaki bilginler ve uzmanların toplantılarında bulundum. Kendim de sözgenlik, belagat, aritmetik, kıyas konularında pek çok kitap yazdım ve öğrendiğim her şeyi aklımda tuttum. Ve şimdi sen bana kalemi kağıdı ver, sana tüm mektubu manzum olarak yazayım. Böylece Şam'dan Bağdat'a giderken yolda tekrarlayarak okur, zevk alırsın. Ve de yanına yolda okumak üzere alınacak kitaplar taşımana gerek kalmaz. Çünkü bu mektup senin için yalnızken bir tatlılık, boş geçen saatlerde sır saklayan bir dost olacaktır demiş. Bunu duyan zavallı tacir büsbütün şaşırmış. Ya Allah, ya Allah, sana barınak oluşturan konut ne kadar mutludur. Ve seninle birlikte oturanlar ne kadar kıvançlıdır demiş. Ve ona saygıyla yazı yazmak için gerekli gereçleri getirmiş. Nusret de kalemi eline alarak, onu hokkaya batırarak ilkin tırnağında denemiş, sonra şu dizelerini yazmış. Bu yazılar, fikirlerinin karmaşası, şikayetçi dalgaları eşit olan birinin elinden çıkmıştır. Uykusuzluğun göz kapaklarını yaktığı ve uyuyamamanın güzelliğini yıprattığı, duyduğu acıyla geceyi gündüzden ayıramayan, yalnız yatağında inleyerek üzgün kıvrılıp yatan ve sırdaş olarak gecelerin uğursuz karanlığında sessiz yıldızlardan başka kimsesi olmayan bir kişinin. Parmaklarından süzülen ölçülü uyaklı şikayetlerdir bunlar. Gözlerinin anısına adadığım. Yaşamın zevklerinin ruhumun tellerinde titrediğini hiç hissetmedim ben. Ve gençliğim gözlerime hiç kapanmamayı ve uykuyu sonsuza dek unutmayı öğretti. Meltem rüzgarlarına iç çekişlerimi emanet ettim. Ama rüzgar onları soluyacak kişilere asla taşımadı. Böylece umutsuzum. Daha fazla dayanacak yürek kalmadı bende. Ancak şikayetimi ve imzamı belirtmek istiyorum. Dertli, ana babasından ve yurdundan uzak, yüreği ve ruhu işkencede, Nusret-üz-Zaman. Nusret yazı yazmayı bitirince üzerine ince kum dökerek kağıdı kurutmuş. Özenle katlayıp tacire vermiş. O da saygıyla mektubu almış. İlkin dudaklarına, sonra da alnına götürmüş, ipek saten bir mendile sarıp, seni böylesine harika yaratana şükürler olsun diye haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 8. ayrımın sonu. Sayfa 97.